İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, bir programımızda daha beraberiz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yapımda Sertaç Çokoy ve programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Emin Genç. Programımızın hemen başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak programımıza başlamak istiyorum. Programımızda SETA'nın 2017 Avrupa İslamofobi raporunu sizinle paylaşacağım. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA, Enes Bayraklı ve Ferit Hafız'ın editörlüğünü üstlendiği 2017 Avrupa İslamofobi raporunu yine güzel bir şekilde yayınladı. 3 yıldır yayınlanan Avrupa İslamofobi raporu Avrupa ülkeleri bazında İslamofobiyi araştırarak Avrupa'da Müslümanlara yönelik ırkçı eğilimlerin değerlendirilmesini sunuyor. Bu yıl Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden önde gelen 40 bilim adamı ve sivil toplum aktivisti hemen hemen tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle Rusya ve Norveç'in de dahil olduğu 33 ülkeyle ilgili raporları kaleme aldı. İstihdam, eğitim ve siyaset gibi kilit alanlarda karşılaşılan İslamofobik olaylara yer veren bu raporların her biri ayrıca bahsi geçen olguya karşı ülke bazlı politika tavsiyelerinde bulunmakta ve olayların ayrıntılı birer kronolojisini sunmaktadır. 2017 raporu pek çok nedenle özel bir öneme sahiptir. Birincisi, genel olarak Avrupa hükümetlerinin büyük çoğunluğu İslamofobi ile mücadele için özel tedbirler uygulamazken, Almanya ilk defa İslamofobiyi siyasi gerekçeli suç eylemleriyle ilgili resmi polis istatistiklerinde yer alan nefret suçları kapsamında bir alt sınıflandırmaya tabi tutarak kayıt altına almaya başlamıştır. Dahası, İsveç hükümeti İslamofobinin ele alınması gereken bir sorun olduğunu kabul eden ırkçılıkla mücadele ulusal planını hayata geçirmeye karar vermiştir. Aynı şekilde İngiliz muhafazakar milletvekili Dominic Grevin gözetiminde hükümete antisemitizme karşı 2016'da kabul edilen tanıma benzer bir Müslüman karşıtı ön yargı tanımını kabul etmesini salık veren kayıp Müslümanlar, herkesin yararı için Müslümanların potansiyelinin ortaya çıkarılması başlıklı bir rapor hazırlanmıştır. Bu olumlu girişimlere rağmen, 2017 Avrupa İslamofobi raporu yazarları, İslamofobi vakalarının hem ulus hem de ulusüstü düzeyde resmi ve sistematik anlamda yeterince izlenmediğine işaret etmektedirler. Yazarlar, resmi ve gayri resmi, tam bir yeterli veri bulunmaması nedeniyle Avrupa'daki İslamofobinin gerçek boyutunun ortaya konmasının zorluğuna dikkat çekmektedir. İkinci olarak Avrupalı siyasetçiler her terör saldırısının ardından Avrupalı toplumların ortak bir tavır ve direnç gösterdiğini vurgularken 2017 Avrupa İslamofobi raporu İslamofobik olayların giderek arttığı ve Avrupa ülkelerini ciddi şekilde etkilemeye devam ettiğini ortaya koymaktadır. Rapor, diğer pek çok olay arasında Almanya'nın Cottbus kentinde Mısırlı öğrenci Şaden Muhammed el-Gohari'nin otomobil çarpması yoluyla ölümcül saldırıya uğraması, Polonya'nın Varşova kentinde bir adamın Müslüman bir kadına fiziksel ve sözlü saldırıda bulunması veya İngiltere'nin Birmingham kentinde 14 yaşında bir erkek çocuğunun İdara Marif el-İslam Camii dışında çok sayıda bıçak darbesiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması örneklerine dikkat çekmektedir. 2017 Avrupa İslamofobi raporu sözlü saldırıdan fiziksel saldırıya ve cinayete kadar değişen vakaları kayda geçirmiştir. Bu bağlamda Almanya'da Müslümanları hedef alan vaka sayısı 908, Polonya'da 664, Hollanda'da 364, Avusturya'da 256, Fransa'da 121, Danimarka'da 56 ve Belçika'da 36 olmuştur. Endişelenmek için yeterli olan bu sayılar, mevcut durumun yanında bir hiç hükmündedir. Nitekim raporun editörleri Avrupa Temel Haklar Ajansı'nın bir anketine dikkat çekmektedir. Ankete göre İslamofobi kurbanlarının yalnızca %12'si uğradıkları saldırıları yasal mercilere yani polis veya STK'lara ihbar etmektedir. Bu, Avrupa'da İslamofobi ile ilgili mevcut veri ve istatistiklerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu da ortaya koymaktadır. Söz konusu gözlem bizi araştırmanın üçüncü ilginç bulgusuna yönlendirmektedir. İslamofobi kısır bir döngü içinde devam etmektedir. Başka bir deyişle Avrupalı toplumlar, kurumlar ve devletlerde kurumsal İslamofobinin ciddi boyutlara varmış olması, kanun, politika yapıcıları İslamofobinin Müslümanların yaşamları ve kamusal söylem üzerindeki etkisini irdelemekten ve izlemekten alıkoymakta. Dolayısıyla bu durum İslamofobinin meşrulaştırılması ve yayılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu yüzden İslamofobi özel bir ırkçılık türü olarak resmen tanınmadığı sürece Avrupalı Müslümanlar ayrımcı politikalarla karşı karşıya gelmeye devam edeceklerdir. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüsünü yasaklayıcı şirket politikalarının ayrımcılık olmadığı yönündeki hükmü, Avusturya ve Romanya'da peçenin yasaklanması ve Letonya'da yaşanan benzer tartışmalar, Belçika'da helal kurban kesiminin Müslümanlara yasaklanması da dahil, dini amaçlı kurban kesimine kısıtlama getirilmesi, benzer şekilde Avrupa'nın her yanında cami inşasını, ezanı ve çarşafı, burka ve burkini giyilmesini yasaklayan çeşitli yerel kararlar, ayrımcı politikalardan sadece bazılarıdır. ...2017 Avrupa İslamofobi raporu, İslamofobinin retorik, söylem ve propaganda konusu olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda raporun yazarları tarafından sözde ana akım siyasetçi ve gazetecilerin dile getirdikleri nefret söylemini içeren pek çok örnek sunulmaktadır. Örneğin, Fransa Parlamento İşleri Bakanı Christophe Castaner okul gezilerine katılan Müslüman velilere İstinaden dini sembollerin kamusal alanda yasaklandığını açıklamıştır. Ancak Fransa'da böyle bir yasa bulunmamaktadır. Bir başka örnek, İngiliz İşçi Partili milletvekili Sarah Champion'un İngiliz gazetesi The Sun'da Pakistan asıllı İngiliz erkekleri beyaz kızlara istismarda bulunmak ve tecavüz etmekle suçlaması üzerine Gölliye Bakanlar Kurulu'ndan istifa etmiştir. Yine Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturyalıların acilen göçü azaltmak ve İslami anaokulları gibi paralel yapıların ortaya çıkışını önlemek zorunda olduklarını iddia etmiştir. Ayrıca siyasetçiler ve ana akım medya, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin en önemli kaynaklarını teşkil etmektedir. Örneğin, Avusturya'da günlük Kronen Zeitung gazetesinde başörtüsü, radikalleşme, anaokullarında gündelik yaşam başlığıyla yayınlanan haberlerde yanlış fotoğraflar kullanılmaktadır. Belçika'da yayınlanan Le Soir gazetesi yani akşam gazetesi, Belçikalıların %50'si Müslümanlara karşı çok kısıtlayıcı politikalardan yana şeklinde sansasyonel bir başlık seçmiştir. İtalyan Libero gazetesi editörü Vittoria Feltri, "Şiddetle Karşılık Ver" başlığıyla İsveç'te meydana gelen terör saldırısı sonrasında İslam'ı ve Müslümanları hedef alan kindar bir yazı yayınlamıştır. Avrupa İslamofobi Raporu 2017'nin diğer bir önemli sonucu, İslamofobinin her ülke bağlamında farklı şekilde nasıl ortaya çıktığını ifşa etmesidir. Sonuç itibariyle Birleşik Krallık, İsveç ve Almanya'da çok sayıda İslamofobik saldırı meydana gelmekle birlikte bu eğilimin tersi yönünde bir takım adımların atıldığı da görülmektedir. İtalya ve Yunanistan gibi sözde mülteci krizinden en fazla etkilenen ülkelerde İslamofobi göçmen karşıtı ve yabancı düşmanlığıyla karışık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Balkanlarda saldırıların ana hedefi Türkler ve Müslüman yerli nüfustur. Ancak neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde gözlemlenebilen genel eğilimler de söz konusudur. Bu bağlamda Avrupa genelinde nefret söyleminin ve Müslüman aleyhtarı söylemin yayılmasında internet önemli bir rol oynamaktadır. Rapor, gerçekte sosyal medyada yayılan Müslüman karşıtı yalan haberlerin eş zamanlı olarak siyaset gündemini belirlediği gerçeğini de gözler önüne sermektedir. Son olarak, rapor İslamofobiye karşı başlatılan olumlu girişimlere işaret etmektedir. Konuyla ilgili bölümde İslamofobiyle mücadelede devletlerin veya sivil toplumun somut ve en iyi mücadele örneklerine yer verilmektedir. Örneğin, Avusturya Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Muna Düzdar, dijital izleme mekanizması kapsamında bir danışmanlık merkezi kurulmasını sağlamıştır. Aralık 2017'de Paris'in kuzeyinde Saint-Denis kentinde 4. İslamofobi ile mücadele günü düzenlenmiş ve süre giden nefret iklimi karşısında İslamofobi ile mücadeleye bağlılıklarını bir kez daha teyit eden ilerici geniş bir aydın kitlesini bir araya getirmiştir. Alman hükümeti Haziran 2017'de bir başka ırkçılıkla mücadele ulusal eylem planı yayınlamıştır. Avrupa İslamofobi raporu, Avrupa'da ırkçılığın ve İslamofobinin gelişimiyle ilgilenen herkes için kıymetli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. 2017 Avrupa İslamofobi raporu, kararlı bir şekilde İslamofobiyle mücadeleyi hedefleyen siyasi karar mercileri ve aktivistler için yararlı ve değerli bir araç niteliğindedir aynı zamanda. Her ulusal raporun yazarları, inceledikleri ülkeleri ilişkin belli tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Bu şekilde Avrupa'da daha eşit bir toplum için çalışan ve ırkçılığın her biçimiyle mücadele eden toplumsal ve siyasi tüm aktörlere destek sağlamak amaçlanmaktadır. Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadele eden öncü bazı organizasyonların aşağıda yer alan tavsiyeleri Avrupa İslamofobi raporu editörlerince de desteklenmektedir. Terör saldırıları sonrasında Müslümanların ötekileştirilmesinin, potansiyel suçlu muamelesi görmelerinin önüne geçilebilmesi için İslamofobinin belli bir ırkçılık biçimi olarak tanınması büyük önem taşımaktadır. İlk tavsiye bu. Diğer bir tavsiye, Avrupa Birliği kurumlarının İslamofobiyi insan hakları ihlallerine yol açabilen bir ırkçılık biçimi olarak siyaseten ve hukuken tanıması gerekmektedir. Üçüncü tavsiye, İslamofobinin yasal ve siyasi anlamda kabul edilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla Avrupa düzeyinde İslamofobi konulu bir konferansın en az bir Avrupa Birliği üyesi devlet ya da Avrupa Parlamentosu'nun desteğiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu'nun antisemitizm ve Roman karşıtlığıyla mücadelede olduğu gibi, İslamofobiyle mücadelede de somut politika önerileri içeren bir karar çıkarması gerekmektedir. Bir diğer tavsiye ise, Şöyle sevgili dinleyiciler, Avrupa Birliği üyesi devletlerin İslamofobiyi ırkçılığın belli bir biçimi olarak kabul eden ırkçılıkla mücadele eylem planlarını hayata geçirmeleri gerekmektedir. Son birkaç tavsiyede şöyle. Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişe geçtiği bir dönemde İslamofobik söylemler karşısında durabilecek cesur liderlere, kanaat önderlerine ve aktivistlere ihtiyaç duyulmaktadır. Müslüman karşıtı İslamofobik suçların tüm Avrupa devletlerinde emniyet güçleri tarafından ayrı bir nefret suçu sınıfında kayıt altına alınması, bu sorunun gerçek boyutunun ortaya çıkarılması ve sorunla mücadelede karşı stratejilerin geliştirilmesi için önem arz etmektedir. Müslüman kadınların istihdama erişimlerinin artırılması gerekmektedir. Zira tüm Müslümanlar arasında en fazla ayrımcılığa uğrayanlar kadınlardır. Avrupa Birliği kurumlarının kadın erkek eşitliği birimleri ve ilgili kurulları Müslüman kadınları etkileyen ayrımcılık durumlarını belgelemeli ve bununla mücadele için özel programlar ortaya koymalıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü kısıtlanmadan sanal ortamda nefret söyleminin üstesinden gelebilmek için açık ve net yönlendirici ilkelerin geliştirilmesi ve sosyal medya ile ilgili yasal mevzuatların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Zira internet, İslamofobik söylemlerin yayılmasında ve aşırı sağcı teröristlerin radikalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Müslümanların İş dünyasına katılımları noktasında işe alım ve terfi safhalarında karşılaştıkları ayrımcılığın önüne geçilmelidir. İnsan haklarının ve azınlık haklarının yani dini amaçlı kurban kesimi, sünnet, dini kıyafet giyilmesi ve dini sembollerin takılması gibi çok kültürlü Avrupa için önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Terörizmle mücadele konusunda politika yapıcıların sözde radikalleşmenin engellenmesi programlarında Müslüman toplumlara karşı değil, onlarla birlikte çalışmaları gerekir. Bu programlar aşırı sağ ve aşırı sol terör gruplarıyla mücadeleyi de içermeli, yalnızca Müslümanları hedeflememelidir deniliyor tavsiyelerin bu sonuncusunda. 2017 İslamofobi raporunda buradan sonra siyasetçilerin çeşitli İslamofobik açıklamalarına yer verilmiş. Ben de onları sizlere vaktimiz nispetinde özetlemek istiyorum. Bazı üst düzey siyasetçilerin Müslümanları tasvir ederken kullandıkları İslamofobik dil, Müslümanları canavarlaştıran ırkçı bir dilin normalleştirmektedir. Bu durum, kamusal söylemde genel olarak kabul edilebilir, makul ve ifade edilebilir olanın eşiğini aşağı çekmektedir. Mesela Arnavutluk'ta küçük bir siyasi parti olan Spartak Nigela'nın genel başkanı alenen Arnavutluk başkentinin müftüsü Yilli Gura'nın tutuklanmasını talep ederek kendisi için tipik bir Osmanlı barbarı ifadesini kullanmıştır. Avusturya Başkanı Sebastian Kurz, Saraybosna ve Priştine'de kadınların örtünmeleri için kendilerine para ödeniyor, buna hiçbir şey yapmadan seyirci kalamayız demiştir. Çekya'da Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, Suudi Arabistan'ın fonladığı radikal İslam Bosna Hersek'te yayılıyor. Birkaç kasabada hali hazırda DAEŞ bayrakları dalgalanıyor demiş. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović, Hırvatistan sınırında ve Bosna Hersek'te 5.000 ila 10.000 arasında İslamcı radikal bulunuyor cümlesini kullanmış. İslamofobik cümleler, hatta vatandaşların bir kısmını zıvanından çıkaracak cümleler bunlar, biliyorsunuz. Devam ediyorum efendim. Kıbrıs Rum kesiminde Başpiskopos Krisistomos II, Kıbrıs'ın kuzeyine Türkiye'den gelip yerleşenler medeniyetten uzak, her biri bir düzine çocuk peydahlayan, yol yordan bilmeyen kirli doğululardır demiş. Çekya'da Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi Partisi Genel Başkanı Andrej Babis, "Atalarımızın burada inşa ettiği şey için mücadele etmek zorundayız. Eğer Brüksel'de Belçikalılardan daha fazla Müslüman olacaksa bu onların problemi. Burada onları istemiyoruz. Burada kimin yaşayacağını bize kimse söyleyemez" cümlesini kullanarak İslamofobik bir cümle tedavüle koymuş. Danimarka'da Sosyal Demokratların lideri Mette Frederiksen, "Müslümanlar için özel okullara gerek yok. Bu okullar Müslümanların topluma entegre olmalarını engelleyebilir. İslami temele sahip bir okul Danimarka'nın asli kültürünün parçası değildir" demiş. Finlandiya'da Finns Partisi Gençlik Kolları eski başkanı Sebastian Tikenen, "Finlandiya'da ne kadar az Müslüman olursa ülke o kadar güvende olacaktır" cümlesini kullanmış. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okul gezileri sırasında velilerin başörtüsü kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini ifade etmiş. Yunanistan'da küçük neoliberal bir partinin genel başkanı olan Thanos Tizemiros, "Avrupa Müslümanlar için helal gıdayı yasaklamalıdır. Çünkü bu şekilde yiyecek hiçbir şeyleri olmayacak ve Avrupa'yı terk edeceklerdir" demiş. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Malta'da katıldığı bir kongre sırasında "Müslümanlar Avrupa'yı istila edecekler" demiş. İrlanda'da Brian Murphy, "İslam entegre olmaz veya asimile edilemez ve bu ifadenin tartışmaya yol açmaması gerekir. Delil orada, Avrupa'da kimsenin gidemediği alanlarda Avrupa'nın her ülkesinde sayıları sürekli artan cihatçıların izlenmesi için şimdi milyarlar harcanıyor" demiş. Norveç Bütünleşme ve Göç Bakanı Sylvia Listhaug, ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması önerisinde bulunmuş. Polonya'da ise İnsani Yardım ve Mülteciler Bakanı Beta Kempa, "İslam'ı iyi bilen herkes iyi bilir ki hasta Müslüman çocukları buraya tedavi için getirirsek, inançsızlarla vakit geçirecekleri için ailelerine geri kabul edilmeyeceklerdir" gibi garip bir cümle kullanmış. Romanya Ulusal Partisi kurucusu ve milletvekili Bogdan Dioconu, birinci önceliğinin Bükreş'te yapımı devam eden cami inşaatını durdurmak ve Bükreş'te tek bir Müslüman göçmenin adım atmamasını sağlamak olacağını söylemiş. Rusya ana muhalefet lideri Alexei Navalny, başörtülü Barbie bebeklere karşı attığı tweetle alenen başörtüsünün kadına yönelik baskının bir sembolü olduğu suçlamasında bulunmuş. Slovakya eski cumhurbaşkanı Robert Fico, Slovakya'da entegre olmuş bir Müslüman grubu oluşturulmasına izin vermeyeceğini söylemiş. Slovenya SDP'den Branko Grims, "Yavaş yavaş yasal yollar vasıtasıyla içeri sızan radikal İslam'a kapı, yasalara uygun olarak buraya gelen ve burada kalan göçmenler tarafından çok dikkatli bir şekilde açılmaktadır" cümlesini kullanmış. İspanya Savunma Bakanı Agustin Conde, ordunun hedeflerinden birinin kendi kızının burka giymesini önlemek olduğunu ileri sürmüş. İsveç demokratlarından Monki Volmer, "Müslümanların burada işi yok. Ülkeyi mahvetmek ve ele geçirmek istiyorlar. Müslümanlardan öyle nefret ediyorum ki onları gördüğümde hasta oluyorum" demiş. İsviçre Bern kantonundan sosyalist üye Matthias Abischer, acımasızca ve genelde koşer ve helal et için kesilen hayvan eti ithalatının yasaklanmasını talep etmiş ve bu bağlamda son olarak Birleşik Krallık'tan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi eski genel başkanı Nigel Farage, "Radikal örgütlerle bağlantılı 20 bin Müslüman için gelecekte toplama kamplarına ihtiyacımız olabilir" cümlesini kullanmış. Sevgili dinleyiciler, rapor gördüğünüz gibi yenilir yutulur cinsten değil ama ne yazık ki bunlar Avrupa'da halen yaşanan şeyler. Özellikle de son Suriyeli Müslümanların Avrupa'ya göçünden sonra. Önümüzdeki programlarda yine benzeri insan hakkı ihlallerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün geldik programımızın sonuna. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yapımda Sertaç Çokoy ve programı hazırlayıp sunan ben Mehmet Emin Genç. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
İnsan hakları.